Ayrım 5.
Dipnot. Paradigma kavramını kullanırken pek rahat değilim. Bu rahatsızlığımın birkaç nedeni var. Her şeyden önce kavram Türk diline yerleşmiş, okuyucunun rahatlıkla tanıyacağı bir kavram değil. Rahatsızlığımın ikinci nedeni, bilim felsefesiyle uğraşanların pek iyi bildiği gibi, paradigma filozofların üzerinde görüş birliğine vardıkları bir terim değildir. Aksine değişik yorumlarında anlaşamadıkları bir kavramı simgeler. Daha ayrıntılı bir tartışma için bakınız A.M.C. Şengör, Cumhuriyet Bilim Teknik, 6 Mart 1993. Bu nedenlerden dolayı paradigma karşılığı algı düzeneği ifadesini kullanmak istedim. Algı düzeneği aslında paradigma kavramını oldukça iyi karşılamakla beraber cümle içinde kullanırken üslup yönünden zorluklar çıkarmakta ve okuyucunun kolaylıkla izleyeceği cümle kuruluşunu hemen hemen imkansız kılmaktadır. Bu nedenle metinde paradigma kelimesini kullanmayı yeğledim. Anlayamamıştım. Efendim, paradigma mı? Ne demek paradigma diye sordum. Şimdiye kadar konuştuğumuz konuların temelinde yatan ana neden paradigmadır diye sorumu cevapladı. Hiçbir şey anlamadığımı söyledim. Şu anda ben de sizin anlamanızı beklemiyorum dedi ve Timur Bey paradigmanın ne olduğunu birkaç kez buluştuktan sonra tartışmaya hazır hale geleceğiz. O zaman ayrıntılarıyla anlatırım diyerek beklemem gerektiğini belirtti. Şimdi anlatamaz mısınız? Gerçekten merak ediyorum diye ısrar ettim. Memnuniyetini ifade eden bir gülümsemeyle hayır dedi. Paradigma kavramı çok önemli. Bu kavramın incelenmesini aceleye getirmek istemiyorum. Kararlı bir tavrı vardı, ısrar edemedim. Ayrılma zamanı gelmişti. Cumartesi günü buluşmak üzere kendisine veda ettim. Yurda gelmeden önce bir şeyler yedim ve geldikten sonra aldığım notlar üzerinde çalışmaya başladım. Bir gün babama işleri diğer insanlar gibi yapamadığım için üzüldüğümü söyledim. Babamın nasihatı, Margo koyun olma, insanlar koyunları sevmezler, insanlar koyunları yerler. Margo Kaufman. 5. Kalıplanmış ve geliştirilmiş insanlar. Cumartesi gününü iple çektim. Yaşamımda yeni bir heyecan kaynağı oluşmuştu. Saat 13'te dükkana gittim, Yakup Bey oradaydı. Merhabalaştıktan sonra yine çay evine geldik. Bu gelişimde not defterimi getirmiştim. Bu ne diye sordu, konuştuklarımızı not aldığımı, bazı noktaları unutmamak için özet halinde notlar alıp daha sonra odamda daha geniş yazmak istediğimi belirttim. Güzel fikir dedi. İkimiz de birer ıhlamur ısmarladık. Geçen buluşmalarımızda birçok konuya değindik. Kalıplayıcı ve geliştirici ortamlardan kısaca bahsettik. Trafik afetinden, sigara afetinden söz ettik. Bu sorunların çözümlenemeyişinin altında yatan ana nedenin paradigma olduğunu söyledik diyerek Yakup Bey konuşmasına girdi. Bugün önce kalıplanmış ve geliştirilmiş kişileri tanımlayarak sohbetimize başlamak istiyorum. Şimdilik kalıplayıcı ortamda yetişen kişiye kalıplanmış, geliştirici ortamdan yetişen kişiye geliştirilmiş diyelim. Kalıplanmış ve geliştirilmiş kişiler tesadüfen bu özellikleri almamışlardır. Biraz önce söylediğim gibi kalıplanmış insan kalıplayıcı, geliştirilmiş ise geliştirici yetişme ortamının ürünüdür. Yetişme ortamı sözünden öncelikle aileyi anlarız. Fakat çocuğun yetişme ortamı içine ailenin yanı sıra komşular, akrabalar, okul ve eğitim sistemi ve daha da genel anlamda toplum ve kültür de girer. Ihlamurlar gelmişti. Ihlamurundan bir yudum aldıktan sonra bugün yanına almış olduğu çantasından kağıt ve kalem çıkardı. Göz önünde tutulması gereken iki önemli yön. Kalıplayıcılık ve geliştiricilik değişik derecelerdedir. Siyah beyaz gibi iki kategori olarak değil, bir ölçek üzerinde düşünülmelidir diyerek kağıt boyunca düz bir çizgi çizdi. Bu ölçeğin bir ucunda kalıplayıcı, diğer ucunda geliştirici kelimeleri yer alır ve iki zıt kutbun arasında değişik sayıda basamaklar düşünebiliriz. Anlatımda kolay olsun diye 7 basamaklı bir ölçek kullanarak örneklendirelim diyerek çizginin bir ucuna kalıplayıcı, diğer ucuna geliştirici kelimelerini yazdı ve iki kelime arasında kalan mesafeyi aşağıdaki gibi 7 eşit adıma böldü. Çok Oldukça az, ilgisiz, az, oldukça çok. Çocuğun içinde yetiştiği ortam çok ya da oldukça kalıplayıcı olabildiği gibi az kalıplayıcı da olabilir. Aynı dereceler geliştirici ortam içinde söz konusudur diye çizdiği ölçeği açıkladı. Bu tür ayrıntılara girmeden anlatımda kolaylığı sağlaması ve belirtmek istediğimiz temel fikri daha iyi ortaya koyması için kalıplayıcı ve geliştirici ortamlardan ve kalıplanmış ve geliştirilmiş kişilerden söz edeceğim dedi. Yakup Bey'in kullanmış olduğu kalıplanmış ve geliştirilmiş kavramlarından rahatsız olmuştum. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Timur, kalıplanmış ve geliştirilmiş kelimelerini değer yargısı yüklü buluyorum. Bazı kimselerin kullandığı gerici, ilerici kelimeleri gibi kişileri baştan yargılıyor. Yakup Bey, İlk başta gerçekten böyle bir izlenim veriyor ama amacım yargılamak değil, kişileri betimlemek. Kalıplanmış kişi, kalıplayıcı aile ortamı içinde mevcut kalıplara uyduruluyor, ailenin terbiye anlayışı bu. Bu kişi daha sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz gibi kendi psikolojik gözlüğünün paradigmasının farkında değildir. Geliştirici aile ortamı içinde ise çocuğun yetenekleri keşfedilerek onun tüm potansiyeli geliştirilmeye çalışılıyor. Bu ailenin çocuk yetiştirme anlayışı da böyle. O nedenle ona geliştirilmiş insan niteliğini uygun görüyorum. Bu kişi psikolojik gözlüğünün paradigmasının farkındadır. Kalıplanmış ve gelişmiş insan arasındaki en büyük fark bu farkında oluştur. Peki kalıplanmış ve geliştirilmiş yerine sizin kullanabileceğiniz daha betimsel bir kavram var mı? Timur, şimdi aklıma gelmiyor. Eğer daha betimsel bir kelime bulursam size söylerim. Ama açıklamanızdan sonra amacınızın yargılama olmadığını anladım. Ne var ki geliştirilmiş sözünden ben hala rahatsızım. Kalıplanmış insan deyimi beni şimdi rahatsız etmiyor çünkü çevresinin etkisi altında pasif edilgen insan anlatımına uyuyor. Ama geliştirilmiş insan yerine gelişmiş insan demeyi yeğlerdim. Çünkü geliştirilmiş kelimesi de pasif, edilgen bir insan tipi canlandırıyor. Oysa anlatılmak istenen tip hiç de pasif biri olarak görülmüyor. Bu kişiye gelişmiş insan dersek daha aktif, içten güdümlü biri canlanacak kafamda. Yakup Bey beni dikkatle dinledi. Ihlamurundan yudumlamaya devam etti. Bir ara gözlerini yumdu, düşünüyordu. Bana baktığında gözlerinin içi gülüyordu. Evet, haklısınız. İşaret ettiğiniz esasında son derece önemli bir nokta. Eleştiriniz yerinde ve kabul ediyorum. Şimdiden sonra kalıplanmış ve gelişmiş olarak bu tiplerden söz edeceğim dedi. Dipnot. Gelişmiş kelimesi yerine gelişen ya da gelişmekte olan ifadeleri önerildi. Gelişmiş insan kavramı bir tür olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir durumu ifade ediyor. Halbuki sizin tanımladığınız insan sürekli gelişmekte denildi. Bu gözleme katılıyorum. Ne var ki gelişen ya da gelişmekte olan ifadelerini kullanınca kişinin gelişmiş olan yönünden daha fazla gelişmeye ihtiyacı olan yönüne dikkati çekiyoruz. Bazı ülkelerden gelişmekte olan ülkeler olarak bahsedilişinin altında bu anlayış yatar. Gelişmiş ülkeler gelişmelerini tamamlamış ve artık gelişmeyen toplumları akla getirmez. Aksine sürekli bir dinamizm içinde olan toplumları düşündürür. Bu nedenle gelişmiş kavramını kullanmayı eğledim. Hülya Yetişken ve Ahmet Dervişoğlu'na bu konudaki tartışmaları için teşekkür ederim. Çok sevinmiştim. Konuşmaya bir katkım olabilmişti ve düşüncemin sağlam bir zemine oturmakta olduğunu kendime ve ona kanıtlamıştım. Heyecandan ellerim titriyordu, masanın üzerindeki kalemi iki elimin içine aldım ve dizlerimin üzerinde evirip çevirmeye başladım. Bu kadar heyecanlandığımı göstermekten utanıyordum. Yakup Bey konuşmasına devam ederek, geliştiriciliğin ve kalıplayıcılığın derecelerinden söz açılmışken, bunların içinde geliştiği kültürlerden de kısaca söz etmek istiyorum dedi. Konuşmamızda Türkiye'deki olaylara, kültürümüz içinde yaptığımız gözlemlere değineceğiz. Bu demek değildir ki kalıplaşmışlık ve gelişmişlik konusu sadece bizim topluma özgüdür ve diğer toplumların böyle bir sorunu yoktur. Türk toplumu ve kültüründen söz etmemiz, Türkiye'de yaşıyor olmamızdan ve Türk insanının davranışlarını anlamak istememizden kaynaklanmaktadır. Diğer ülkelerde yazarlar, düşünürler geliştirici ortam yönünde değişikliğe yol açmak için çabalıyorlar. İnsanların kalıplaşması ve gelişmesi üzerine ana babaları, eğiticileri ve topluma yön veren idarecileri bilinçlendirmeye uğraşıyorlar. Onların kendi toplumlarını bilinçlendirme için yapmakta oldukları çabayı bizim de toplumumuz için yapmamız gerek. Bu nedenle sanki Türk kültürü sorunlarla dolu, diğer toplumların hiç sorunu yokmuş gibi düşünmek yanlış olur. Yakup Bey'in Türk toplumunu ve kültürünü yargılamadan kendine özgü sorunları olabileceğini kabul etmesi hoşuma gitmişti. Bu tür bir düşünüş beni sanki daha az savunucu yaptı. Söylediklerini anladığımı baş hareketimle belli ettim. Kalıplayıcı ve geliştirici yetişme ortamlarının özellikleri 4. Yakup Bey masanın üstüne bir başka boş sayfa koydu. Elinde kalemi kağıt üzerine bir şeyler çizmeye ya da yazmaya hazırlanıyor duygusuna kapıldım. Ama bir şeyler yazmadan konuşmasına devam etti. Kalıplayıcı ve geliştirici ortamlar birçok yönden farklıdır. Bu farklılıkları belirgin olarak temel aile gereksinmelerinin karşılanmasında, 5 temel özgürlüğün gerçekleştirilmesinde ve aile içindeki kuralların özelliklerinde görürüz diyerek kağıt üzerine 3 sütun çizdi. Her bir sütunun başlığını yazdı. Daha sonra ilk sütuna sırasıyla aile gereksinmelerinin ilk kelimelerini yazarak diğer 2 sütunu kesecek biçimde altlarını çizdi. Ortaya tablo 1'in görünümü çıktı. 7 temel aile gereksinmesi. Yakup Bey çizdiklerine işaret ederek konuşmasına devam etti. Her şeyden önce kalıplayıcı ve geliştirici aile ortamları 7 temel aile gereksinmesini karşılamada birbirlerinden farklıdırlar. Bu farklılıkları çizdiğim şu tabloda görebiliriz dedi. Dipnot 4. İçimizdeki Çocuk adlı kitapta çocuğun içinde yetiştiği ortamın özellikleri uzun uzadıya tartışıldığından burada ayrıntılara girmeden karşılaştırmalı bir gözden geçirme yapılmaktadır. Tablo 1. Kalıplayıcı ve geliştirici aile ortamlarının temel aile gereksinmeleri yönünden karşılaştırılması. Temel aile gereksinmeleri. 1. Değerli olma duygusu. Kalıplayıcı aile ortamı, önceden saptanmış, belirlenmiş koşullara, beklentilere uyduğu sürece çocuğa değer verilir. Çocuk, benim kendim olarak hiçbir değerim yok, ancak koşullara uyar, onların beklentilerine göre davranırsam bana değer verilir, inancını geliştirir. Geliştirici aile ortamı, çocuk var olduğu için kendisi olarak değerlidir. Çocuk, ben kendim olduğum için başka hiçbir koşul aranmadan ben olarak değerliyim inancını geliştirir. 2. Güven ortamı. Kalıplayıcı aile ortamı, koşullu güven ortamı vardır. Çocuk, ben otoritenin, ana babanın beklentilerini yerine getirdiğim sürece beni beslerler, korurlar ve desteklerler. Onların benden beklentilerini hiç aksatmadan yerine getirmem gerekir inancını geliştirir. Geliştirici aile ortamı, koşulsuz güven ortamı vardır. Çocuk, ana babam beni sevdiğinden her zaman beni besler, korur ve destekler inancını geliştirir. 3. Yakınlık ve dayanışma duygusu. Kalıplayıcı aile ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu koşullara bağlıdır. Çocuk, benden istenilenin dışına çıkarsam kimse bana yakınlık göstermez ve desteklemez inancını geliştirir. Geliştirici aile ortamı, yakınlık ve dayanışma duygusu koşulsuzdur. Çocuk, ailem her zaman bana yakındır, ailemdeki temel tutum anlamaya ve dayanışmaya yöneliktir inancını geliştirir. 4. Sorumluluk duygusu. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğun davranışını dış koşullar, beklentiler biçimlediği için olan bitenden dış koşullar ve başkaları sorumlu tutulur. Kendi yaşamına yön verecek irade gücü ve sorumluluk duygusu çocukta geliştirilmez. Çocuk, beni etkileyen, yaşamını yönlendiren olaylar benim denetimim dışındadır inancını geliştirir. Geliştirici aile ortamı, erken yaştan çocuğun kendi davranışlarına karar vermesine olanak sağlanır. Çocuğun kendi yaşamına yön verecek irade gücü ve sorumluluk duygusu geliştirilmesine önem verilir. Çocuk, beni etkileyen, yaşamımı yönlendiren olaylar benim denetimim altındadır inancını geliştirir. 5. Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğa zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenme olanağı verilmez. Çocuk, karşıma çıkan zorluklarla, kendi gücümle başa çıkamam, mutlaka başkasının yardımına gereksinmem vardır inancını geliştirir. Geliştirici aile ortamı, çocuğun zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenmesine özen gösterilir, önem verilir. Çocuk, karşıma çıkan zorluklarla önce kendi gücümü kullanarak uğraşmalıyım. Eğer üstesinden gelemezsem o zaman başkasından yardım isterim inancını geliştirir. 6. Mutluluk ve kendini gerçekleştirme ortamı. Kalıplayıcı aile ortamı, mutluluk ortamı içinde çocuğun potansiyellerini, yeteneklerini geliştirebilmesi önemli değildir. Önemli olan çocuğun beklentiler yönünde hareket etmeyi öğrenmesidir. Geliştirici aile ortamı, ailenin çocuğun en mutlu olabileceği, bütün potansiyellerini gösterip yeteneklerini geliştirebileceği bir ortam olmasına özen gösterilir, önem verilir. 7. Manevi yaşamın temellerini oluşturma. Kalıplayıcı aile ortamı, yaşamın, evrenin ve tüm varlığın ne anlama geldiği ya hiç önemsenmez ya da tümüyle katı kurallar içinde anlatılır ve aynen o biçimde hiçbir değişiklik yapılmadan kuralların kabul edilmesi ve uygulanması beklenir. Geliştirici aile ortamı, yaşamın, evrenin ve tüm varlığın ne anlama geldiğini çocuğun kendi dünyası içinde keşfetmesine, anlamasına ve yaşamında gözlemleyerek uygulamasına yardımcı olmaya özen gösterilir. Bu tablo beni etkiledi. İster istemez yetiştiğim ortamı düşündüm. Nesrin'le olan ilişkimdeki ezikliğin nedenlerini şimdi öğreniyorum duygusuna kapıldım. Yakup Bey'le beraber olmaktan mutluluk duyduğumu hissettim. Gerçekten önemli konular konuşuyorduk ve etkin bir öğrenme süreci içindeydim. Yakup Bey bir süre susarak benim tabloyu gözden geçirmeme izin verdi. Defterimi çıkardım ve tabloyu çizmeye başladım. ''Bu kağıdın üzerine notlar alabilirsiniz.'' dedi. Tabloyu önüme çektim ve daha sonra konunun ayrıntılarını hatırlamama olanak verecek bazı notlar aldım. 5. Temel özgürlüğün gerçekleşmesi. Yakup Bey başka bir boş sayfanın üzerine yeni bir tablo oluşturmaya başladı. Şimdi çizeceğim tablo, 5 temel özgürlüğün kalıplayıcı ve geliştirici ortamlarda nasıl gerçekleştiğini gösterecek dedi. Yakup Bey'in çizdiği tabloyu da aldım ve üzerine notlar almaya başladım. Benim notlarım bitinceye kadar Yakup Bey konuşmadı, yenilenmiş olan ıhlamuru yudumlayarak benim yazdırmayı bitirmemi bekledi. Daha sonra, çocuğun 5 temel özgürlüğünün gerçekleşmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran aile ortamının temelinde, aile içi insan etkileşimi yöneten kurallar yatar diyerek aile kuralları üzerinde konuşmaya başladı. Tablo 2. Kalıplayıcı ve geliştirici yetişme ortamlarının 5 temel özgürlüğün gerçekleştirilmeleri yönünden karşılaştırılması. 5 temel özgürlük. 1. Şimdi ve burada olanı duyma ve görme, algılama özgürlüğü. Kalıplayıcı aile ortamı. Şimdi ve burada olanı duyma ve görme, algılama özgürlüğü yoktur. Çocuğun olanı değil, kalıpların, beklentilerin gerektirdiği, yani olması gerekeni duyması ve algılaması beklenir. Geliştirici aile ortamı, şimdi ve burada olanı duyma ve görme, algılama özgürlüğü vardır. 2. Düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğun kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü yoktur. Çocuğun kendi duygularını değil, kalıpların, beklentilerin gerektirdiğini ifade etmesi beklenir. Geliştirici aile ortamı, çocuğun kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü vardır. 3. Hissettiği duyguları olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğun hissettiği duyguları olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü yoktur. Çocuğun kendi duygularını değil, kalıpların, beklentilerin gerektirdiğini ifade etmesi beklenir. Geliştirici aile ortamı, çocuğun kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü vardır. 4. Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğun kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü yoktur. Çocuğun kendi arzularına göre değil, kalıpların, beklentilerin gerektirdiğine göre kabul ya da reddetmesi beklenir. Geliştirici aile ortamı, çocuğun kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü vardır. 5. Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü. Kalıplayıcı aile ortamı, çocuğun istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü yoktur. Kim olduğunu araştırma, kendi yaşamının, evrenin ve tüm varlığın ne anlama geldiğini düşünme olanağı verilmez. Mevcut katı kurallarda hiçbir değişiklik yapılmadan kuralların aynen kabul edilmesi ve uygulanması beklenir. Geliştirici aile ortamı, çocuğun istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü vardır. Kim olduğunu araştırma, kendi yaşamının, evrenin ve tüm varlığın ne anlama geldiğini düşünme olanağı verilir ve çocuğun mevcut kurallarla ilgili sorduğu sorular elden geldiği kadar açık seçik cevaplandırılır. Hiçbir değişiklik yapılmadan kuralların aynen kabul edilmesi ve uygulanması beklenmez. Aile kurallarının özellikleri. Başka kağıt üzerine üçüncü bir tablo çizmeye başladı. Kalıplanmış ve gelişmiş insanı daha iyi tanıyabilmek için insan ilişkilerini düzenleyen aile kurallarını karşılaştırmakta da yarar var dedi. Şimdi çizeceğim tablo kalıplayıcı ve geliştirici ile ortamlarında yer alan aile kurallarının özelliklerini karşılaştırmaktadır diyerek çizdiği tablo üzerine yazmaya başladı. Tablo 3. Kalıplayıcı ve geliştirici aile ortamlarının aile kuralları yönünden karşılaştırılması. Temel aile kurallarının özellikleri. 1. Gizlilik. Kalıplayıcı aile ortamı. Aile kuralları gizlidir ve otoritenin ana babanın isteğine göre her an keyfi olarak değişebilir. Geliştirici aile ortamı. Aile kuralları açık seçik herkes tarafından bilinir. Otoritenin ana babanın isteğine göre her an keyfi olarak değişemez, aile kurallarından birinin değişebilmesi için bütün aile üyelerinin katılımı aranır. 2. Denetleme. Kalıplayıcı aile ortamı, aile üyeleri duygu, düşünce ve davranışlarını hem kendi içlerinde hem de aralarında sürekli denetler. Denetlenmeden söz söylemeye, duygu ve heyecanları ifade etmeye izin verilmez. Kendiliğinden ifade edilen düşünce, duygu ve heyecanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Geliştirici aile ortamı, kendiliğinden ifade edilen düşünce, duygu ve heyecanlar teşvik edilir. Aile üyeleri duygu, düşünce ve davranışlarını hem kendi içlerinde hem de aralarında denetleme gereği duymazlar. 3. Mükemmeliyetçilik. Kalıplayıcı aile ortamı, her şeye göstermeliktir, başkalarının beğenisi için yapılır.